Ayrım 3. Ama 277. gece olunca demiş ki, örneğin kuru hurmanın taze hurmayla, kuru incirin taze incirle, kuru ve tuzlanmış etin taze etle, tuzlu tereyağının taze tereyağıyla ve genel bir deyimle aynı cinsten tüm taze gıdanın eski ve kurularıyla değiştirilmesi kesinlikle yasaktır diye yanıt vermiş. Kutsal kitabın şerhini yapan Bilgin, cana yakının bu yanıtlarını işitince, onun bu konuları kendisi kadar bildiğini düşünmekten kendini alamamış. Ama bir noksanını yakalamakta aciz kaldığının düşünülmesini istememiş. Ve de ona çok ince bir soru sormaya karar vererek, dil bakımından abdest sözcüğü ne anlama gelir diye sormuş. Kız da, iç ve dıştan tüm kirliliklerden arınma yoluyla kurtulmaktır diye yanıt vermiş. Ya oruç sözcüğünün anlamı nedir diye sormuş. Kız, çekinmek demiş. Bilgin, vermek, zekat ne anlama gelir diye sormuş. Kız da zenginleşmek demiş. Ya hacca gitmek diye sorunca, kız gayeye ulaşmak diye yanıt vermiş. Ya savaş yapmak deyince, savunmak yanıtını vermiş. Bu sözleri duyan Bilgin ayağa kalkmış ve doğrusu artık sorulacak soru ve ileri sürülecek kanıt bulamıyorum. Bu esirenin bilgiden ve bildiğini açıkça anlatmaktan yana şaşılası bir durumu var ey emirül müminin demiş. Ama cana yakın hafifçe gülmüş ve onun sözünü keserek, ben de kendi adıma sana bir soru sormak isterdim. Ey bilgin hafız, bana İslam'ın temellerini söyler misin diye sormuş. Bilgin bir an düşünüp, bunlar sayıca beştir. Sağlıklı bir zihinle aydınlanmış inanç, dürüstlük, görevlerin ve kesin haklarının bilincinde olmak, ketum olmak, verilen sözlerin yerine getirilmesi demiş. Kız yeniden söz alarak, sana bir soru daha sormama izin ver. Bunun cevabını veremezsen, hafızı kütüp, kitapları hıfz eden, saklayan, bir bakıma Kur'an'ı ezbere bilen kişi olarak seni seçkinleştiren giysini sırtından alacağım demiş. O da, kabul ediyorum, sor sorunu ey esire demiş. Kız, İslam'ın dalları hangileridir diye sormuş. Bilgin bir süre düşünmüş, sonra da ne yanıt vereceğini bilemediğinden susmuş. Bunun üzerine bizzat halife söze girişmiş ve cana yakına, soruyu sen kendin cevapla, bu bilginin giysisi senin olsun demiş. Cana yakın saygıyla eğilerek, İslam'ın dalları 20 adettir. Kur'an öğrenimini kesinlikle gözetmek, peygamberimizin geleneklerine ve sözlü öğretilerine uymak, asla haksızlık yapmamak, izin verilen yiyecekleri yemek, yasak edilen yiyecekleri asla yememek, iyilerin hoşgörüleriyle kötülerin fenalıklarının artmaması için kötülükleri mutlaka cezalandırmak, hatalarından pişmanlık getirmek, dinin incelenmesini derinleştirerek yerine getirmek, düşmanına iyi davranmak, yaşamında alçak gönüllü olmak, Allah'a hizmet edenlerin yardımına koşmak, tüm yeniliklerden ve değişmelerden kaçınmak, çarpışmalarda yiğitlik göstermek ve denenirken gücünü yitirmemek, güçlü ve kudretliyken bağışlamak, felaket halinde sabırlı olmak, Yüce Tanrı'yı tanımak, barış ve dua üzerine olası peygamberi tanımak, kötünün ayartılarına karşı durmak, ruhunun tutkularına ve kötü eğilimlere karşı durmak, tam bir güven ve tam bir sadakatle kendini Tanrı'nın hizmetine bağlamak diye yanıt vermiş. Halife Harun Reşit bu yanıtı işitince hadım ağalarına hemen bilginin üzerindeki giysiyi çıkarmalarını ve onu cana yakına vermelerini emretmiş. Ve bu emir hemen yerine getirilmiş. Buna şaşıp kalan bilgin başı eğik salondan çıkmış. Bunun üzerine ilahiyat üzerindeki bilgisiyle seçkinleşmiş ikinci bir bilgin ayağa kalkmış. Ve bütün gözler onun genç kızı sorgulama görevini üstlenmesini saygıyla izlemiş. Bilgin cana yakına dönmüş ve sana ey esire, çok az ve çok kısa sorular soracağım. İlkin bana yemek sırasında gözetilecek ne gibi görevler vardır onu söyle demiş. Kız da ilkin eller yıkanmalıdır. Sonra Tanrı'nın adı anılmalı ve ona şükredilmelidir. Sonra sol kalça üzerine oturmalı. Yemek için sadece baş parmak ile ondan sonra gelen iki parmak kullanılmalıdır. Sadece küçük lokmalar alınmalıdır. Alınan lokma iyice çiğnenmelidir ve yanındakine onu sıkma ya da iştahını kaçırma bahasına bakmamalıdır diye yanıt vermiş. Bilgin, şimdi ey esire, bana bir şeyin ne olduğunu, o şeyin yarısının ne olduğunu ve o şeyin eksiğinin ne olduğunu söyleyebilir misin?" diye sormuş. Kız da tereddüt etmeden, "İman ehli bir şeydir. Riyakar bir şeyin yarısıdır ve inançsız bir şeyin noksanıdır," diye yanıtlamış. Bilgin yeniden söz alarak, "Söylediğin doğru, söyle bana, inanç nerede bulunur?" demiş. Kız, "İnanç dört yerde bulunur. Yürekte, kafada, dilde ve organlarda. Böylece yüreğin kuvveti sevinçte, kafanın kuvveti gerçeği bilmede, dilin kuvveti içtenlikle ve öteki öğelerin kuvveti teslimiyette, yani itaattedir," diye yanıt vermiş. Bilgin, "Kaç tür yürek vardır?" diye sormuş. Kız da, "Pek çok yürek vardır. Temiz ve lekesiz olan inancının yüreği, ilkine tam karşıt olan kafirin yüreği." Anlatısının burasında Şehrazat, sabah olduğunu görerek yavaşça susmuş. Ama 278. gece olunca demiş ki, "İlkine tam karşıt olan kafirin yüreği, dünya mallarına bağlı yürek, ruhsal sevinçlere bağlı yürek, tutku ve kinin ya da cimriliğin egemen olduğu yürek, alçağın yüreği, aşkla tutulan yürek, kibirle şişmiş yürek vardır. Ve sonra bizim aziz peygamberimizin eshabının yürekleri gibi aydınlık yürekler vardır. Ve nihayet bizzat peygamberimizin yüreği gibi seçkin bir yürek vardır," diye yanıt vermiş. İlahiyat bilgini bu yanıtı işitince, "Seni tüm yüreğimle tasdik ediyorum ey esire," diye haykırmış. Bunun üzerine cana yakın halifeye bakmış ve ona, "Ey emirül müminin, beni denetleyene izin ver de bir tek soru sorayım ve cevap veremezse üzerindeki harmaniyeyi alayım," demiş. Kendisine izin verilince de bilgine, "Bana söyleyebilir misin ey saygın şeyh, daha önemli gibi olmasa da tüm görevlerden önce yerine getirilmesi gereken görev nedir?" diye sormuş. Bu soruya bilgin ne yanıt vereceğini bilememiş. Ve genç kız çabucak onun üzerindeki harmaniyeyi almış ve şu yanıtı vermiş. "Abdest alma görevidir. Çünkü en küçük dini bir görevi yerine getirmeden ve kitabın ve sünnetin öngördüğü her türlü eylemden önce temizlenmek gerektiği kesinlikle buyurulmuştur." Bundan sonra cana yakın yöresindekilere doğru dönerek bakışlarıyla yeni bir bilgin arar gibi davranmış. Bu bakışa Kur'an bilgisinden yana o çağda eşi bulunmadığı söylenen bilginlerden biri karşılık vermiş. Ayağa kalkıp cana yakına, "Ey ruhu yüce ve güzel kokular saçan genç kız, Tanrı'nın kitabını bildiğine göre bilginin kesinliğinden bize bir nişane ver," demiş. Kız, "Kur'an 114 sureden ya da fasıldan oluşmuştur. Bunlardan 70'i Mekke'de, 44'ü de Medine'de inmiştir. Bunlar da aşar denilen 621 bölüme ayrılmıştır. Bunların tümü 6236 ayet oluşturur. Tümünde de 323.000 harf vardır. Bunların her birinin de özel bir erdemi vardır. Ayetlerde dua ve barış tümünün üzerinde olası Adem, Nuh, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Yuşa, Yunus, Lut, Salih, Hud, Şuayb, Davud, Süleyman, Zülkifil, İdris, İlyas, Yahya, Zekeriya, Eyüp, Musa, Harun, İsa ve Muhammed'den oluşan 25 peygamberin adı anılır. Sivrisinek, arı, sinek, çavuş kuşu, karga, çekirge, karınca, ebabil kuşu, aslında baykuştan başka bir şey olmayan dua ve barış üzerine olası İsa kuşundan, Madrus'ta İsa, Mothers'ta Bird of Jesus olarak geçen kuş aslında bir başka bataklık kuşu olan İshak kuşu olacak. 9 kuş ve hayvanın da adı bulunur. Şey, saptamalarındaki kesinlik hayranlık verici. Senden aziz peygamberimizin kafirleri yargıladığı ayetin hangisi olduğunu da öğrenmek isterdim, demiş. Kız, bu içinde Yahudiler Hristiyanların hataya düştüklerini, Hristiyanlar da Yahudilerin gerçeği bilmezlikten geldiğini söylüyorlar. Oysa bu konuyu açıklarken iki tarafın da suçlamalarında haklı bulunduklarını bilin sözcükleri bulunan ayettir, diye cevap vermiş. Şeyh bu sözleri işitince fazlasıyla ikna olduğunu açıklamış. Ama sorgulamayı daha da sürdürmek istediğini bildirmiş. Ve de, "Kur'an gökten yeryüzüne nasıl ulaştı? Gökyüzünde levh-i mahfuza geçirilerek, Allah tarafından takdir edilen şeyhlerin yazılı bulunduğu manevi levha. Tümüyle mi indi, yoksa parça parça ve ayrı ayrı zamanlarda mı indi?" diye sormuş. Kız, Evrenin sahibinin emri üzerine Cebrail melek, Tanrı elçilerinin emiri olan Peygamberimiz Muhammed'e onu taşıdı. Ve 20 yıllık bir sürede koşullara uygun olarak ayetler halinde indi diye yanıt vermiş. Bilgin, Kur'an'ın tüm dağınık ayetlerini toparlamak için peygamber uğrunda gayret gösteren arkadaşları kimlerdir diye sormuş. Kız da bunlar 4 kişidir. Ebu bin Ka'ab, Zeyd bin Tabet, Ebu Ubeyde bin El Cerrah ve Osman bin Affen. Allah dördünden de razı olsun demiş. Bilgin, bize bunları aktaran ve Kur'an'ın doğru olarak okunmasını sağlayanlar kimlerdir diye sormuş. Kız da bunlar da 4 kişidir. Abdullah bin Mesud, Ebu bin Ka'ab, Maaz ibni Cebbal ve Salim bin Abdullah diyerek yanıt vermiş. Bilgin, ey inananlar, yeryüzü nimetlerinden olanca genişliğiyle yararlanın sözcüklerinden oluşan ayet, gökten ne gibi bir vesileyle inmiştir? Kız da birkaç kişi sofuluğa gerektiğinden fazla ağırlık vererek iyi diş olmaya ve kıldan giysilere bürünmeye karar verdiklerinde, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 279. gece olunca demiş ki, İyi diş olmaya ve kıldan giysilere bürünmeye karar verdiklerinde diye cevap vermiş. Bilgin, cana yakının verdiği bu yanıtları işitince, ey emirül müminin, bu kızın bilgiden yana işi bulunmadığına tanıklık ederim diyerek haykırmış. Bunun üzerine cana yakın şeyhe bir soru sorma izni istemiş ve ona bana Kur'an'ın hangi ayetinin kaf harfini 23 kez içerdiğini, hangisinin mim harfini 16 kez, hangisinin de ayn harfini 140 kez tekrarladığını söyleyebilir misin? Madersin Madrus çevirisinde 40 kez ifadesi kullanılmış. Bilgin en küçük bir açıklama yapmaksızın ağzı açık öylece baka kalmış. Ve cana yakın onun da harmanisini aldıktan sonra hemen sorduğu ayetleri oradakileri hepsinin şaşkınlığını uyararak belirtmiş. Bunun üzerine toplantının orta yerinde tıp alanındaki bilgisiyle seçkinleşmiş ve yazdığı kitaplarla ünlenmiş bir bilgin ayağa kalkmış. Cana yakına dönmüş ve dinsel konularda harika konuşmalar yaptın. Şimdi bedensel konulara geçmenin sırasıdır. Ey güzel esire, bana insan bedenini, oluşumunu, sinirlerini, kemiklerini ve omurgalarını ve Adem'in neden Adem diye anıldığını açıklayabilir misin? Demiş. Kız, Adem'in adı Arapça'da deri ve yeryüzünün kabuğu anlamına gelen Adim'den gelir. Burada Adem ile yokluk anlamına gelen Adem karıştırılıyor. Adem sözcüğü Adim kökünden gelir ama Adem peygamberin adı İbranice'den gelir. Ve dünyanın çeşitli kısımlarının toprağından oluşmuş, çamurdan yaratılmış ilk insana da bu ad verilmiştir. Gerçekten Adem'in kafası doğu toprağından, göğsü Kabe toprağından, ayakları batı toprağından oluşmuştur. Tanrı insan bedenini 7 giriş kapısı ve 2 çıkış kapısı olacak şekilde düzenlemiştir. 2 göz, 2 kulak, 2 burun ve 1 ağız olarak giriş kapıları ve biri karnın altında ön kısımda, öteki bedenin arkında olarak 2 çıkış kapısı. Sonra Yaradan, Adem'e belirli bir mizaç ve huy vermek için 4 ögeyi, su, toprak, ateş ve havayı onda birleştirmiş. Böylece ateşin doğasında olan ateş gibi çabuk kızar, toprağın doğasında olan toprak gibi kurudur. Soğuk ve nemli suyun doğasında olan ağır kanlıdır. Sıcak ve kuru hava doğasından olan kanlı canlıdır. Bundan sonra Tanrı insan bedeninin yapısını tamamlamış. 360 damar ve 200 kemik yerleştirmiş bedene. Ve ona 3 yetenek tanımış. Yaşam yeteneği, üretim yeteneği ve iştah yeteneği. Sonra bu bedene bir yürek, bir dalak, akciğerler, 6 kulaç bağırsak, karaciğer, 2 böbrek, 1 beyin, 2 yumurta, 1 sinir zep ve 1 deri katmış. Tanrı yüreği göğsün sol tarafına oturtmuş. Onun altında mide yer almış. Yürek için yelpaze oluştursun diye akciğerler, yüreğin bekçiliğini yapsın diye sağ yanda karaciğer ve yine aynı maksatta birbirine katışan bağırsaklar ve de kaburga kemikleri koymuş. Baş için yaptıklarına gelince, baş 48 kemikten oluşmuştur. Göğse gelince erkeklerde 24 kaburga kemiğinden, kadınlarda 25 kaburga kemiğinden oluşmuştur. Bu fazla kaburga kemiği sağda bulunur ve çocuğun ana rahminde tutunmasına ve onu desteklemeye yarar diye yanıt vermiş. Tabip Bilgin şaşkınlığını tutamayarak sormaya devam etmiş. Şimdi bana hastalık belirtilerinden söz edebilir misin? Kız, hastalık belirtileri dışsal ve içsel olarak ikiye ayrılır ve hastalığın türünün tanınmasına ve ağırlığın derecesini bulmaya yarar. Mesleğinde uzman olan aslında sırf hastanın nabzını tutmakla tanı koyar. Aynı şekilde ağzının kuruluğuna, ateşine, karnın katılığına, bedenin soğukluğuna ve nemliliğine bakar. Gözlerinin sarılığından karaciğerinin bozuk olduğunu, sırtının eğikliğinden akciğerlerine ağır şekilde hastalık bulaşmış olduğunu anlar. Hekimin gözlemlerine yol açan içsel belirtilere gelince, bunlar da kusmalar, ağrılar, ödemler, dışkı ve idrardır diyerek yanıt vermiş. Hekim, baş ağrısının nedenleri nedir diye sormuş. Kız, baş ağrısı esas olarak beslenmeye bağlıdır. Daha önce yenmiş olan gıda öğütülmeden mide doldurulduğunda ya da acıkmamış durumdayken yemek yendiğinde yanlış beslenme dolayısıyla baş ağrısı olur. Yeryüzünü saran tüm hastalıkların nedeni oburluktur. Yaşamını uzatmak isteyen kişi tok gözlü, azla yetinir olmalı ve dahası erken kalkmalı, uykusuzluktan kaçınmalı, kadınlara fazla düşkün olmamalı, sülük tutma ve hacamatı kötüye kullanmamalı ve nihayet karnını gözetmelidir. Bunun için karını 3 bölge olarak ele almalı, bir bölümünü beslenmek için, diğerini su için kullanmalı, 3. bölümünü ise rahat soluk almak ya da ruhun orada rahatça var olması için boş olarak kullanmalı. Aynı şey uzunluğu 18 karış olan bağırsaklar için de söz konusudur diye yanıtlamış. Hekim, sarılığın belirtileri nelerdir diye sormuş. Kız, sarılık ateşli bir hastalık olup benzin sararması, ağzın acılık duyması, baş dönmeleri, nabız atışında düşüklük, kusmalar ve kadına karşı cinsel isteksizlikle belirginleşir. Bu hastalığa tutulanlarda büyük sakatlıklar görülür. Bağırsaklarda ülser, zatülcenp, bedende su toplanması ve ödemler ve bedeni zayıflatan ağırlıkta can sıkıntısı gibi. Bu sonuncusu cüzam yapabilir diye yanıt vermiş. Hekim, çok güzel, peki tıp kaça ayrılır demiş. Kız, ikiye ayrılır. Hastalığın incelenmesi ve tedavinin incelenmesi diye yanıt vermiş. Hekim, görüyorum ki bilginin hiçbir eksiği yok. Peki bana en iyi suyun hangisi olduğunu söyleyebilir misin? Demiş. Kız, içine bazı harika kokular serpilmiş ya da sadece tütsü dumanıyla kokulandırılmış ve gözenekli bir testiye konmuş olan saf ve taze su en iyisidir. Bu da yemek yendikten epeyce sonra içilmelidir. Böylece her tür hastalıktan korunulabilir. Ve peygamberimizin mide tüm hastalıkların kabul yeridir ve peklik her türlü hastalığın nedenidir ve temizlik tüm tedavilerin birincisidir sözleri uygulamaya konulabilir diye yanıt vermiş. Hekim, tüm yiyeceklerin içinde en mükemmel yemek hangisidir diye sormuş. Kız, pek uzun hazırlıklar yapılmadan ve rahat bir vicdanla yenen bir kadının eliyle yapılmış yemektir. Bütün yemekler içinde tarit diye anılan ve et ile et suyuna batırılmış ekmekten oluşan yemek açıklama Mathers'ten alınmıştır. Tarit bizde at ya da kelle ile yapılan tirit. Peygamberimizin 3. karısı ve bütün kadınların en erdemlisi olan Ayşe'nin yaptığı gibi en iyi yemektir diye yanıt vermiş. Hekim, meyveler hakkında ne düşünürsün diye sormuş. Kız, koyun eti ile birlikte en sağlıklı besin maddesidir ama mevsim geçince yenmemelidir demiş. Hekim, bize şaraptan söz et demiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görerek yavaşça susmuş. 3. ayrımın sonu, sayfa 32.